26. ayrım, sayfa 341.
14. kısım, savaşan bir diplomat.
1919 Mayıs'ında Anadolu'ya ayak bastığı andan itibaren Mustafa Kemal Rus Bolşevikleriyle temas kurmaya kararlıydı. Fransızlar Rusya'nın iç savaşına Beyaz Rusların komutanı General Denikin'in tarafını tutarak müdahale edince, Yunanlar da onlara yardımcı olmak için 1919 Ocağı'nda Odessa'ya iki tümen göndermişti. Gerçi askerler birkaç ay sonra geri çekilmişti ama Venizelos Bolşevik devriminin düşmanları arasında sayılmaya başlamıştı. Dipnot, Levin Smith, sayfa 68. Mustafa Kemal'e göre Bolşevikler İngiltere, Fransa ve onların koruması altındaki Yunanistan'a karşı yararlı bir denge unsuru olarak kullanılabilirdi. Askeri açıdan daha da önemliydiler. Çünkü ülke dışındaki tek para ve malzeme kaynağıydılar. Ne var ki 1920 yılının başında Ankara ile Bolşevik Rusya arasında iletişim kurmak çok zordu. Transkafkasya'daki bağımsız Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan devletleri doğrudan kara bağlantısının yolu üzerinde yer alıyordu. Mustafa Kemal de İngiltere'nin Anadolu'yu tümüyle kuşatmak için bu ülkeleri kullanmasından çekiniyordu. 5 Şubat 1920'de bütün ordu komutanlarına çektiği telgrafta, bağımsızlığın yitirilmesine neden olacak bir Kafkas Seddi'nin kurulmasını engellemek için Türkiye'nin elindeki tüm olanakları kullanması gerektiğini bildirdi. Dipnot, ATFB, sayfa 194. Erzurum'daki karargahından Transkafkasya'yı kolayca izleyebilen Kazım Karabekir daha rahattı ve Kafkasya'da hasım engeli gibi bir tehlike olmayacağını düşünüyordu. Mustafa Kemal'e Bolşeviklerin Kafkas dağlarını aşmalarından önce Türk askerlerinin harekete geçmesinin felakete yol açacağını söyledi. Olaylar haklı olduğunu kanıtlayacaktı. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 443. Bolşevikler Denikin'in Beyaz Ruslarını yenilgiye uğratıp 1920 Mart'ında Kırım'a sürdüler. Nisan ayında 11. Kızıl Ordu Azerbaycan sınırının önünde toplandı ve 26 Nisan'da sınırı geçti. Bir gün sonra yörede yaşayan Bolşevikler Azerbaycan'ın milliyetçi hükümetinden yönetimi kendilerine devretmesini istediler. Devlet Başkanı Mehmet Emin Resulzade, Bakü'deki parlamentoya bu isteğe boyun eğmemelerini rica etti. Kızıl Ordu Azerbaycan'ın kurtarıcısı Türkiye'ye yardım etmek için gelmiş olsa bile Rus egemenliğini yeniden kuracak olan bir işgal gücünden başka bir şey sayılmazdı. Parlamento bu yakarıyı göz ardı ederek 28 Nisan'da iktidarı Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi'ne devretti. Komite Başkanı Bakü'ye gelmeden önce Kızıl Ordu'nun ülkeye girmesini bekledi. Dipnot, Camil Hasanov, editör, Azerbaycan Beynelkalsk Münasübetler Sisteminde Devlet Neşriyatı Bakü, 1993, sayfa 360-361. Milliyetçi Taşnak Partisi tarafından yönetilen Ermenistan ise hala Türkiye'nin Bolşeviklere ulaşmasını engellemekteydi. Mayıs ayında Ermenistan Bolşevikleri Rus yoldaşlarının gelmesini beklemeden iktidarı ele geçirmeye çalıştılar. Yenilgiye uğradılar ve 11. Kızıl Ordu Ermenistan sınırında durakladı. Ne var ki Taşnakların durumu tehlikeliydi. Cumhuriyetleri Türklerin 1878'de yitirip 1918'de tekrar ele geçirdikleri ama Mondros mütarekesi uyarınca ertesi yıl boşalttıkları Kars ve çevresini de kapsayan Çarlık Rusyası'nın sınırları içinde kurulmuştu. Türk milliyetçileri 1878'de Rusya'ya yitirilen topraklarda yaşayanların 1918 yılında tekrar Türkiye ile birleşmek için oy verdiklerini iddia ediyorlardı. Çoğu Anadolu'dan kaçan göçmenlerin oluşturduğu Ermeniler, yörede yaşayan ve genellikle Türk subaylarının yönetiminde silahlı direniş çeteleri kurmuş olan Müslümanları sınır dışına sürerek Türk iddialarını geçersiz kılmaya çalıştılar. Türk milliyetçileri ise iddialarını gerçekleştirmek ve soydaşlarını kurtarmak için çok iyi bir fırsat yakaladıklarını fark ettiler. Kazım Karabekir'in komutasındaki 15. Kolordu'nun 12 bin askeriyle 40 topu, Dipnot, Erikan, sayfa 285, bir zamanlar Çar'ın ordusuna görev yapmış subayları yönettiği, yeni oluşturulan Ermeni ordusuyla başa çıkacak sayısal güce sahip sayılmazdı. Dipnot, 1920 Ağustos'unda İngiliz askeri danışmanlar 40 bin kişilik bir Ermeni ordusu için plan yapıyorlardı. Hovhannisyan, cilt 3, sayfa 341. Ekim ayında Kars cephesinde Ermenilerin 10 binden fazla askeri vardı. Adı geçen eser cilt 4, sayfa 241. Daha önceleri Türk tarafı Kars ve Gümrü çevresindeki Ermenilerin gücünü 8 bin olarak tahmin etmişti. Ayrıca Azerilere karşı Erivan ve Karabağ yörelerinde de Ermeni birlikleri bulunuyordu. Erikan, sayfa 571. Eksikliği kapatmak için Karabekir 8 Haziran'da Doğu bölgelerinde kısmi seferberlik emri verdi ve bu isteği Ankara'nın onayını alınca bir hafta sonra ünvanı Doğu Cephesi Komutanı olarak değiştirildi. Ermeniler nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Oltu beldesini ele geçirerek Kars işgalini tamamlamaya çalışınca Türkler onları katliam yapmakla suçlayıp misilleme tehdidinde bulundular. Hesaplaşma günü gelmişti. 9 Temmuz'da Transkafkasya'daki Fransız birlikleri Batum limanından ayrılırken kenti Gürcistan'ın milliyetçi hükümetine terk ettiler. Dipnot, Ailen ve Muratov. Sayfa 499, not 1. Böylece bölgenin kaderi yerel güçlerin arasındaki etkileşime bırakılmış oldu. Kazım Karabekir harekete geçmek için acele ederken bu kez Mustafa Kemal temkinli olmayı yeğledi. 1918 mütarekesinin çizdiği sınırlar içinde kalan toprakları yeniden kazanma umudu, Sovyet-Rusya yardımını elde etme gereksinimine karşı dengelenmeliydi. 11 Mayıs'ta Büyük Millet Meclisi tarafından Hariciye Vekili Bekir Sami Kunduh Başkanlığında Moskova'ya gönderilen heyet oraya ancak 19 Temmuz'da vardı. Dipnot, tarihler için özerdim, sayfa 39-45. Türk milliyetçileri adına Sovyet Rusya'da konuşmaya giden yalnızca Bekir Sami değildi. İstanbul'un işgalinden önce Karakol Örgütü, Baha Said adlı üyesini Bolşeviklerin yardımını istemek üzere Kafkasya'ya göndermişti. 11 Ocak 1920'de Baha Said Bolşevik yardımı karşılığında Asya'nın batısında Karadeniz'den Hindistan'a kadar uzanan bölgede İngiliz karşıtı ayaklanmalar yapmaya söz veren bir anlaşma imzaladı. Mustafa Kemal bu anlaşmayı geçersiz sayarken Karabekir'in desteğini almıştı. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz, sayfa 591-596. Bu arada Karabekir'in Transkafkasya'da temas kurduğu en önemli kişi Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, Kut idi. Mezopotamya seferinde Kazım Karabekir ile birlikte çarpışmış olan Halil Paşa, Bolşevikler arasında Türk milliyetçilerinin davasını savunmak için Mustafa Kemal'den talimat aldığını öne sürüyordu. Bir süre Azerbaycan'da kaldıktan sonra Moskova'ya geçmiş ve kendini Türk ulusal güçlerinin temsilcisi olarak tanıtmıştı. Türk savaş esirlerinin serbest bırakılmasını sağlayıp milliyetçilere destek verecek bir birlik düzenlemişti. Ayrıca Rus yardımının ilk bölümü olan silahların deniz yoluyla Trabzon'a, altınların da kara yoluyla Azerbaycan'a gönderilmesini sağlamıştı. Dipnot Cebesoy, Moskova Hatıraları, sayfa 166-177, Hovhannisyan, cilt 2, sayfa 83. 7 Ağustos'ta Enver Paşa'da Moskova'ya ulaşınca Türkiye'nin burada temsil edilmesi işi biraz daha karıştı. Büyük savaşta kendi politikasının çökmesinden yılmamış olan Enver Paşa, hala kendini büyük ölçekli bir İslam İhtilal Teşkilatı'nın önderi olarak görüyordu. İngiliz karşıtı projeleriyle Bolşevikleri etkileyip, Türk milliyetçiliğine değerli hizmetlerde bulunabileceğine inanıyordu. Enver Paşa, Moskova'dan gönderdiği bir mektupla planlarını Mustafa Kemal'e özetledi. Mustafa Kemal'in 4 Ekim'de yolladığı nazik yanıtta, bir İslam birliği kışkırtmalarının Rusları tedirgin edebileceği uyarısı vardı. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 549. Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'nin yenilgiye uğramış liderlerini kendinden uzak tutmaya özen gösteriyordu. Enver gibi Talat ve Cemal'den aldığı mektuplara da yanıt verirken hizmet verme önerilerine teşekkür ediyor, artık Ankara'da yasal bir hükümet kurdukları için onların ülke politikasına yurt dışından destek vermelerini istiyordu. Bu arada Enver Paşa, Bolşeviklerin düzenlediği Doğu Halkları Kurultayı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti. 1 Eylül 1920'de karmaşa içinde başlayan toplantıda Enver Paşa'nın varlığı tartışmalara yol açtı. Gerçi Bakü'ye Komünist Enternasyonel'in liderleri eşliğinde gitmişti. Ama Mustafa Supi'nin başkanlığındaki Türkiye Komünist Partisi, Enver Paşa'nın bulunması gereken yerin bir halk mahkemesinin sanık sandalyesi olduğunu ileri sürerek konuşmasına izin vermiyordu. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 574. Hovhannisyan, cilt 4, sayfa 166-174, Ankara hükümetine ayrı olarak Albay İbrahim Tali öngören temsil ediyordu. Enver hazırladığı konuşmanın kendi adına okunmasını dinledikten sonra entrikalarını sürdürmek için Berlin'e döndü. Bolşeviklerle pazarlık yapmanın zor olduğu anlaşıldı. 24 Ağustos'ta bir işbirliği anlaşması imzalandı. Ama 3 gün sonra Sovyet Dışişleri Komiseri Georgi Çiçer'in, belki Sarıkamış sınır kasabası dışında 1914 yılında Rus İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan topraklara ek olarak Van ve Bitlis bölgelerinin bir kısmının da Ermenistan'a verilmesini istedi. Dipnot Cebesoy, Moskova Hatıraları, sayfa 106-107. Ankara'yla doğrudan haberleşemeyen Bekir Sami, heyet üyelerinden Yusuf Kemal Tengirşenk'i talimat alması için Trabzon'a gönderdi. Mustafa Kemal sonunda 16 Ekim'de Bekir Sami'ye Türkiye'nin bir karış bile toprak vermeyeceğini söyledi. Eğer Ruslar kabul ederse Bekir Sami bir dostluk anlaşmasını imzalayacaktı. Dipnot ATTB sayfa 371-373. Bu arada Mustafa Kemal yeni olgular yaratabileceğine karar verdi. Bolşeviklerin Sarıkamış'ı Türklere bırakabilecekleri imasından yararlanarak Kazım Karabekir'in Kars'ın batı taraflarını işgal etmesine izin verdi. 24 Eylül'de Karabekir birliklerine ilerleme emri verirken Rusların böyle bir harekatın gerekliliğine ikna olduklarını söylüyordu. 29 Eylül'de zayıf bir Ermeni direnişine karşın Sarıkamış zapt edildi. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 833, Nutuk sayfa 325. Yeni cepheyi kazandıktan sonra Kazım Karabekir siyasi entrikaların Mustafa Kemal ile ilişkilerini gerginleştirmekte olduğu Erzurum'a geri döndü. Entrikaların merkezine Büyük Millet Meclisi Başkanı olmayı umduğu halde başkan yardımcısı ve adliye vekili olmakla yetinmek zorunda kalan Celalettin Arif vardı. Yerel seferberlik ilanı ve Karabekir'in askerlerine erzak sağlama girişimleri, büyük savaşta harap olan Erzurum halkını zora sokmuştu. Sık sık görüldüğü gibi burada da yörenin bazı ileri gelenleri milliyetçileri güveni kötüye kullanmakla suçladılar. Erzurum milletvekili olan Celalettin Arif şehre gelip adeta valinin görevlerini üstlendi. Mustafa Kemal gecikmeden tepki gösterdi. 5 Eylül'de meclis üyelerin büyükelçilik dışında sivil görevlere getirilemeyeceklerine karar verdi. Ve 23 Eylül'de Mustafa Kemal Celalettin Arif'e derhal Ankara'ya dönmesini bildirdi. Dipnot ATTB sayfa 368, Nutuk sayfa 321. Bu olayın en şaşırtıcı yanı Kazım Karabekir'in davranışlarıydı. Erzurum'un adeta efendisi sayılan ve yerel hoşnutsuzluğun hedefi olan Karabekir, bir süre için Celalettin Arif'in Doğu illerinin genel valisi atanmasını ister gibi davrandı. Tıpkı Celalettin Arif gibi Erzurum milletvekili olan Hüseyin Avni Ulaş ile Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa Kuruluşu'nun eski üyelerinden deli lakabıyla bilinen albay sonra Tuğgeneral Halit de Mustafa Kemal'i eleştiren iki milliyetçi olarak bu olaya karışmışlardı. Dipnot Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri sayfa 215. Celalettin Arif Erzurum'da Mustafa Kemal'e muhalefet edecek bir milliyetçi merkez kurma hazırlığı içinde gibi görünüyordu. İyi bir asker ama kötü bir politikacı olan Kazım Karabekir de Mustafa Kemal ile birlikte tehdit altında olduğunu fark edince Celalettin başarısızlığa uğradı. Mustafa Kemal yurt içindeki huzursuzluk ve kaynaşmanın kendi konumu için acil bir tehlike oluşturduğunu algılıyordu. Özellikle Bolşevikler tehlikeli dostlardı. Gerçi gerek Türkiye'de gerekse başka yerlerde Bolşevikleri büyük kitleler desteklemiyordu. Ama Moskova'dan altın ve silah yardımı alma girişimi, belirli bir düzene oturmamış olan Türk milliyetçinin arasında komünizm sempatizanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Alanın milliyetçi liderlerinden Zamir, sonradan Damar, Arıkoğlu anılarında şöyle anımsayacaktı. Ankara'da komünizm propagandası da az değildi. Bazı mebus arkadaşların komünizmin ilan edilmemesine ötürü canları sıkılıyordu. Daha ne bekliyoruz? Niçin komünizmi ilan edip halkımıza yeni bir ruh, yeni bir heyecan aşılamıyoruz? Hangi mal, hangi servet kaldı ki korkalım diyorlardı. Komünizm işareti sayılan kızıl renk moda haline gelmişti. Bilerek bilmeyerek bu rengi kalpaklarında taşıyanlar çoktu. Kravatları kırmızı olanlar da az değildi. Dipnot Arıkoğlu sayfa 151-152. Komünizm taraftarları en çok İttihat ve Terakki militanları arasındaydı. Zaten devrimci milliyetçiler olarak işe başlamışlardı. Ve şimdi de özellikle partinin aydınları devrimci enternasyonalizm fikrini benimsemiş gibi görünüyorlardı. Lenin'in Çarlık Rusyası'nın yönetimi altında ezilmiş halkları özgür bırakmak için verdiği sözler, Türkiye'ye yerleşmiş olan Çerkezleri de etkilemişti. Gerilla reisi Çerkez Etem'in anılarında anlattığı gibi, Lenin'in ilk ilan ettiği milletler hakkında hürriyet ve serbestliğe ait yüksek ve çekici prensipler yine onlar tarafından cerh edilinceye yani çürütülünceye kadar Sovyet dostluğunun hararetli ve samimi taraftarlarından idi. Çerkez Etem ayrıca bu cihetle hepimizin takdir etmekle beraber Moskova yoldaşları Türk ihtilal ileri gelenleri arasında daha ziyade beni emin buluyorlardı diye açıklıyor. Dipnot Çerkez Etem Hatıralar sayfa 109. 1920 Mayıs'ında Ankara'da Yeşil Ordu adında yarı gizli bir kuruluş ortaya çıktı. Dipnot, Yeşil Ordu adı ilk kez Rus iç savaşında Ukrayna'nın Yahudi düşmanı Makno çetesi tarafından kullanılmıştı. Yeşil İslam'ın rengi olduğundan bazı Türkler Rus Yeşil Ordusu'nun devrimci Müslümanların gücü olduğunu düşündüler. Türkiye'de Yeşil Ordu'nun kurulması herhalde Makno çetelerinin Kuzey Kafkasya'da kısa bir süre görünmesinin ardından gerçekleşti. Ve eski Çarlık Rusyası Müslümanlarının Türklere yardım etmeye geldikleri umudunu doğurdular. Belen, sayfa 231-232. Bu kuruluşun programı İslam militanlığı ile sosyalist ideolojinin parçacıklarını bir araya getirmişti ve Mustafa Kemal'in yakın çevresinden birçok kişiye çekici geldi. Dipnot, Ana Britannica, cilt 22, sayfa 390. Benzer bir yaklaşımı da kendilerine halk zümresi adını veren bir grup milletvekili sürdürmeye başladı. 4 Eylül'de yapılan seçimde Dahiliye Nazırlığı'na Mustafa Kemal'in adayı olan Albay Refet Bele yerine Yeşil Ordu'nun önde gelenlerinden Nazım Bey'in seçilmesini bu grup sağladı. O tarihte Ankara'da bulunan Çerkez Ethem anılarında Mustafa Kemal'in kendisinden Nazım Bey'i istifaya ikna etmesini istediğini belirtiyor. Dipnot, Çerkez Ethem Hatıralar, sayfa 103-106. Nazım Bey 6 Eylül'de istifa edince yerine Mustafa Kemal'in adayı olan Refet Bele geçti. Dipnot, Goloğlu, cilt 3, sayfa 171. Bundan sonra Çerkez Ethem kendi adamlarının yoğun olarak bulunduğu Batı cephesi kesiminde Yeşil Ordu'ya destek verdi. Hatta komutası altındaki Bolşevik taburu Yeşil Ordu'nun yeşil ve kırmızı sancağını taşıyordu. 14 Eylül'de Batı cephesinin komutanı Ali Fuat Cebesoy, Eskişehir'de yayınlanmaya başlayan Yeni Dünya adlı bir Bolşevik gazetesinin, dipnot, gazetenin tam adı Seyyare-i Dünyeni Dünya'ydı. Seyyare hareketli sözcüğü aynı zamanda Ethem'in Kuvva-i Seyyare'si, yani seyyar güçleri için de kullanıldığından başlığı Ethem ile gazete arasındaki bağlantıyı gösteriyordu. Belen, sayfa 232. Mustafa Kemal'in halk zümresinin başkanı olduğunu iddia ettiğini kendisine bildirdi. Dipnot, Goloğlu, cilt 3, sayfa 272. Mustafa Kemal'in 16 Eylül'de verdiği yanıt ustaca denge kurma tutumunun en geniş sınırını sergiliyordu. Dipnot, ATTB, sayfa 364-367. Bolşeviklerin vereceği her türlü yardım kabul edilecekti. Ama Azerbaycan yolunu açacak bir girişim olan Ermenilere saldırı konusunda onların onayı istenmeyecekti. Yoksul olan Bolşevikler Batı dünyası ile uzlaşma isteyebilirlerdi ve Türkiye ile dostluklarını ilan etmeleri de böyle bir uzlaşmayı elde edene dek hem Batı hem de İslam dünyasını etkilemek için kullandıkları bir araçtı. Aynı zamanda bu ülkeyi Rusya'ya bağlayabilmek için Türk toplumunu da altüst etmeye çalışıyorlardı. Bolşevikler de İngilizler de Türkiye'yi içten fethetmeye çabalıyorlardı. Mustafa Kemal bir yandan komünizmin açıkça lanetlenmesine özen gösterirken, savaş esirlerini takas etmeye hevesli olan İngilizlerle de pek açığa çıkarmadan temasını sürdürüyordu. Batıdaki ve doğudaki kaynaşmalar bastırılınca zafer kazanmak için Yunanlıları herhangi bir savunma noktasına durdurmak yetecekti. Bu süre içinde sosyal reformlar yapmaktan kaçınmak gerekiyordu. Son derece açık ve sağduyulu öneriler içeren bir programdı. Ama dik kafalı meclise bunun açıklanması olanaksızdı. 1921 yılında Ankara'yı ziyaret eden milliyetçi yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, mecliste Mustafa Kemal'in herkes tarafından sevilmediğini belirtmişti. En yaygın şikayet orduya komutanlık etmek yerine tüm zamanını politikaya harcıyor olmasıydı. Dipnot, Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, sayfa 107. Ama politikaya öncelik tanınması gerekliydi. Mustafa Kemal halk zümresinin yaygınlaşmasını önleyebilmek için 18 Eylül 1920'de kendi halkçılık programı taslağını meclise sundu. Türkiye halk hükümetinin görevlerini Büyük Millet Meclisi yerine getirmektedir. Sağ kanat milletvekillerinden Ali Şükrü Bey bunu Bolşeviklik özentisi olarak tanımladı. Dipnot, Goloğlu, cilt 3, sayfa 273. Ali Şükrü Bey Erzurum gibi bir sınır şehri olan Trabzon'u temsil ediyordu ve burada da milliyetçilik duygusuna ister kızıl ister beyaz olsun Rus korkusu karışmıştı. İttihat ve Terakki'nin kalelerinden sayılabilecek olan kentte Enver Paşa'ya sadakat hala güçlüydü. Meclis 14 Eylül'de alkol yasağı getiren yasayı onaylayarak İslamcı duygularını ifade etmiş oldu. Yine de bu yasa Mustafa Kemal'i rakı içmekten alıkoymadı. 17 Eylül'de Meclis Misak-ı Milli'ye aykırı olan Sovyet koşullarını resmen reddetti. Dipnot, tarihler için özerdim. Sayfa 47. Mustafa Kemal son derece güçlü bir manevra sergiledi. 18 Ekim'de dahiliye vekaleti milliyetçi liderlerin İsmet, Fevzi, Ali Fuat, Refet ve yakın sivil çevresinin büyük çoğunluğundan oluşan resmi Türkiye Komünist Fırkası'nı tescil etti. Ali Fuat'a Batı cephesi komutanı sevgili yoldaş diye başlayan bir telgrafla haber verildi. Mesajın en önemli noktası Yeşil Ordu'nun yeni partinin içinde yer aldığı ve resmi parti tarafından kendisine yazılı bir yetki belgesi ve fotoğraflı bir üye kartı verilmedikçe hiç kimsenin komünizm ya da bolşevizm adına hareket edemeyeceğiydi. Telgraf ayrıca Türkiye Komünist Fırkası'nın doğrudan doğruya 3. Enternasyonel'e bağlı olduğunu ileri sürüyordu. Dipnot Aydemir Tek Adam, Cilt 2 sayfa 377. Aynı iddia Mustafa Kemal'in Çerkez Ethem'e gönderdiği mektupta da yer alıyordu. Mustafa Kemal ikisiyle birlikte Refet Beren'in de bu partiye üye olduğunu öne sürüyor ve partinin yayın organı olmasını istediği Yeni Dünya Gazetesi'nin matbaasını Ankara'ya taşımasını istiyordu. Çerkez Ethem Anadolu'nun en modern tesisi olduğu ileri sürülen matbaayı partiye bağışladığını söyleyerek taşınmasına izin verdi. Dipnot Çerkez Ethem Hatıralar sayfa 110. Gazete Ankara'da birkaç ay yayınlandıktan sonra yazı işleri müdürü yargılandı ve sürgüne gönderildi. Dipnot Ana Britannica, Cilt 17, sayfa 195. Yeni Dünya Matbaası daha sonraları Mustafa Kemal'in yayıncısı milliyetçi gazeteci Yunus Nadi'nin Abalıoğlu İstanbul'dan getirdiği Yeni Gün adlı gazetesini basmak için kullanılacaktı. Yeni Gün kısa bir süre için Mustafa Kemal tarafından kurdurulan resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın yayın organı oldu. Ana Britannica, Cilt 1, sayfa 7. Matbaa tesisi Yunus Nadi'nin Yeni Gün gazetesine devredildi. Üçüncü Enternasyonal hiçbir zaman Ankara'da oluşturulan Türkiye Komünist Fırkası'nın üyeliğini kabul etmedi. Bolşevikliği ülke sınırları içinde tutma gayretlerinin yanı sıra Mustafa Kemal'in Trans-Kafkasya bölgesinde bağımsızca hareket edebilme yeteneği olduğu da açıkça sergilendi. 24 Ekim'de Kazım Karabekir'e Kars'ı Ermenilerden kurtarması için yetki verildi. Kaybedilecek zaman yoktu artık. 11 Ekim'de tam yetkili Sovyet temsilcisi Boris Legrand Ermeni hükümetiyle bir anlaşma müzakeresi yapmak için Erivan'a geldi. 28 Ekim'de imzaladığı anlaşma taslağında Kars yöresi Ermenistan'a ait olarak gösterilmişti. Dipnot Hovhannisyan, Cilt 4, sayfa 219, 228 ve 229. Aynı gün Karabekir saldırıyı başlattı. Deli Halit komutasındaki 9. tümene 50 mil yürüyüp Kars'ın doğuyla irtibatını kesme emri verildi. Halit bu manevrayı gerçekleştirdi ama iki zırhlı Ermeni treni Kars ile Gümrü arasındaki demir yolunu kesme girişimini başarısızlığa uğrattı. Bu arada Kars tren istasyonu 12. Türk tümeni askerlerinin eline geçti. Kars kalesini almanın onurunu kazanmak isteyen Halit askerlerine şehre girme emri verdi. Rus savaşlarında Türklerin uzun kuşatmalara direndikleri Kars kalesi 30 Ekim'de yine Türklerin eline geçti. Dipnot Belen, sayfa 249-251, Erikan sayfa 577-579. Kale o kadar büyüktü ki Ermeni generaller ve bakanlar Türk askerlerinin kendilerini bulup teslim almaları için yaklaşık 2 saat beklemek zorunda kaldılar. Dipnot Hovhannisyan, Cilt 4, sayfa 259. Aralarında 3 generalin de bulunduğu 2000 Ermeni askeri esir alındı. Çoğu eski olan 676 topa el kondu. Türklerin kayıpları 9 ölü ve 47 yaralı ile sınırlıydı. Dipnot adı geçen eser, Erikan Ermenilerin Kars'taki kayıplarını 1000 ölü ve 1200 esir olarak gösteriyor. Ermeni ordusunun ciddi bir savaş gücü düzeyine gelecek zamanı bulamadığı açıkça görülüyordu. Ama Halit'in Kars'ı fethetme onurunu 12. tümene bırakmama inadı yüzünden Ermeni askerlerinin büyük çoğunluğu kuzeydoğudaki Gümrü'ye doğru kaçma fırsatı yakaladı. Ermenilerin soluklanmaları kısa sürdü. 6 Kasım'da Karabekir'in birlikleri Kars yöresinin doğu sınırını oluşturan Arpaçay Irmağı'na ulaştı. 2 gün önce Ermeniler ateşkes istemişlerdi. 7 Kasım'da Karabekir'in ileri sürdüğü koşulları Arpaçay Irmağı'nın batısındaki bölgeyi tümüyle boşaltmak ve askerlerini 10 mil kadar doğuya çekerek Gümrü kasabasını savunmasız bırakmak kabul ettiler. Ne var ki 2 gün sonra Karabekir Ankara'dan aldığı talimat doğrultusunda daha sert koşullar öne sürdü. Ermeniler silahlarını teslim edecek ve biraz daha doğuya çekileceklerdi. Erivan'daki Ermeni hükümeti bu koşulu reddedince Türk ordusu ilerlemeyi sürdürdü ve Ağrı Dağı'nın kuzeyindeki Iğdır'ın verimli topraklarını ele geçirdi. Gerçi Ağrı Dağı yani Ararat Ermeni Cumhuriyeti'nin armasında yer almaya devam etti ama mülkiyeti Türklere geçmiş oldu. Sonunda 18 Kasım'da Ermeniler Türklerin bütün koşullarını kabul ettiler. 2 Aralık'ta imzalanan Gümrü Anlaşması ile ateşkes onaylandı ve günümüzde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır çizilmiş oldu. Dipnot adı geçen eser sayfa 268-291, 394-398. Anlaşmanın tam metni İsmail Soysal sayfa 19-23, 2 Aralık 1920 tarihini taşıyor. Hovhannisyan anlaşmanın 3 Aralık sabahı saat 2'de imzalandığını söylüyor. bu Büyük Millet Meclisi hükümetinin imzaladığı ilk anlaşma olarak Türklerin bir zaferine işaret ediyordu. Trajikomik bir rastlantıyla Ermenilerin teslim olmasından 4 gün sonra Başkan Woodrow Wilson, 22 Kasım'da Sevr Anlaşması'yla kendisine bırakılan hakemlik görevi uyarınca Ermenistan'ın batı sınırı konusunda kararını bildirdi. Buna göre Karadeniz kıyısına Trabzon limanı da dahil olmak üzere belirli bir bölge ve iç taraflarda ise Erzurum, Van ve Bitlis Ermenistan'a bırakılacaktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı daimi müsteşarı Sir Eyre Crowe bu tasarıya Wilson'un hayal şatosu adını taktı. Yaratacağı utancı önlemek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bağış belgesi yayınlanmadı. Dipnot Hovhannisyan Cilt 4 sayfa 40-44. Mustafa Kemal 1926 yılında zavallı Wilson, anlamadı ki süngü, kuvvet, şeref ve onurun savunamayacağı sınırlar başka hiçbir ilkeyle sağlanamaz diyecekti. Dipnot Hakimiyette 14 Mart 12 Nisan 1926 arasında yayınlanan anılardan Erikan sayfa 244 alıntı yapıyor. Milliyetçi Ermeniler Gümrü Anlaşması'nı onaylamadılar. Anlaşmanın imzalandığı gün Ermenistan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden biri olduğu ilan edildi. Sovyetler kendi temsilcileri Legrand'ın Ermenistan'ın milliyetçi hükümetiyle daha önce yaptığı anlaşmayı imzalamadılar. Bundan sonra Kızıl Ordu Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'dan geriye kalmış olan topraklara girdi ve 6 Aralık'ta Erivan'a ulaştı. Dipnot Hovhannisyan Cilt 4 sayfa 235-387-398. Kemalistler böylelikle Rus Bolşevikleriyle doğrudan kara teması kurma olanağına kavuştular. Büyük bir zafer kazanmış olan Kazım Karabekir artık kendisine Doğu'nun Fatihi adını verebilirdi. 31 Ekim 1920 tarihinde o tüm generalliğe terfi ederken Mustafa Kemal hala emekli Tuğ General rütbesini taşıyordu. Karabekir itibar açısından Mustafa Kemal'e rakip olabilecek tek milliyetçi komutandı ama bu durumunu siyasette kullanmak konusunda ağırdan alıyordu. 1923 tarihinde bu makam kaldırılıncaya kadar Doğu Cephesi Komutanı olarak kaldı. Birliklerinin bir kısmı batıya kaydırıldı. Deli Halit İstanbul'daki İtilaf güçlerine karşı duran İzmit Cephesi'nin komutanlığına getirildi ve 1922'de rütbesi Tuğ Generalliğe yükseltildi. Karabekir yer değişikliği isteminde bulunmayınca Mustafa Kemal de önermedi, görevini tamamlamış sayılırdı. Kazım Karabekir Doğu sınırını güvence altına aldıktan sonra güneydeki durum da düzeldi. Kilikya ve yukarı Mezopotamya'da çarpışan Türk çeteleri düzenli ordu komutanlarının emri altına girmişler, Mustafa Kemal'in emirlerini uyguluyorlardı. Mustafa Kemal Suriye tartışmasız bir biçimde kendilerine bırakıldığı takdirde Fransızların Kilikya'nın büyük bir bölümünden çekilmeye hazır olduğunu biliyordu. Ama onları konferans masasına oturtup kabul edilebilir bir arazi anlaşmasını imzalatabilmek için baskının biraz da artırılarak sürdürülmesi gerekiyordu. Maraş ve Urfa'dan çekilen Fransızlar hala Çukurova'dan çıkmak istemiyorlardı. Türk milliyetçilerinin ilk görevi onları Çukurova yöresinin kuzey sınırını oluşturan Toros dağlarından güneye indirmek olacaktı. 1920 Mayıs'ında Pozantı tren istasyonunu tutan Fransız birliğinin diğerleriyle bağlantısı kesildi. Küçük Pozantı kasabası Büyük İskender'den 3. Haçlı Seferi'nde Silifke yakınında Göksu'yu geçerken boğulan Roma Cermen İmparatoru 1. Friedrich'e yani Barbarossa kadar fete çıkanların tümünün kullandığı Gülek Boğazı'nın kuzeyinde yer alıyor. Fransızların Pozantı'yı elde tutmak için yaptıkları iki girişim de sonuçsuz kalınca yaklaşık 500 askerlik garnizon kasabayı terk edip dağlardan güneye inmeye çalıştı. 28 Mayıs'ta 40 Türk çetecisi Fransızları pusuya düşürdü ve komutan binbaşı Mesnil teslim oldu. Üstleri kendisine 15 bin çetecinin yörede faaliyet gösterdiğini bildirmişti. Gerçekte ise karşısında yalnızca ellerinde tabanca ve tüfekleriyle küçücük bir köylü grubu vardı. Dipnot Arıkoğlu'nun aktardığı görgü tanığının raporu sayfa 118-123, efsanelere göre Fransızlar tarafından rehber olarak kullanılan ve pusuya düşmelerini sağlayan Hatice ve Kumcu Veli adlı köylülerden söz etmiyor. Aybars, sayfa 257. 500'den fazla Fransız askerinin 2 dağ topu, 13 makineli tüfek ve 800'den fazla tüfekle ele geçirilmesinin ardından 20 günlük ateşkes sırasında Fransızlar Pozantı ve yakın çevresinden çekilmeyi kabul ettiler. Ateşkesin yapılması meclise eleştirildi. Aynı zamanda Ruslar ve Suriye'deki Fransızlara karşı direnmeye çabalayan Haşimi Kralı Faysal da endişeleniyordu. Dipnot, Tansel, Cilt 3 sayfa 197, Not 8. Sivas Kongresi'nin Arapları tümüyle yalnız bırakmak kararına aykırı olduğu için Araplarla işbirliği yapmak fikri Kazım Karabekir'i rahatsız ediyordu. Mustafa Kemal yanıt olarak amacının ülkenin düşmanlarını Türkiye'nin sınırları dışında bağımsızlıkları için savaşan uluslarla ilgilenmeyi iterek onları meşgul tutmaktan emin olmak istediğini belirtmişti. Türkiye sesini çıkarmamak yerine her fırsatta Suriye ve Irak'ta güçlü bir etkiye sahip olmaktan hoşnut olduğunu açıklamakla siyasi açıdan avantajlı duruma geçecekti. Türkçe-Arapça konuşulan yörelerin sınırında daha önceleri Türk milliyetçileriyle Arap kabileleri arasında işbirliği yapılmıştı. Şimdi ise Mustafa Kemal Fransızlarla yalnız başına bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Çok uzun zamanlar İngilizlerle ayrı ilişki kuran Arap milliyetçileri artık başlarının çaresine bakabilirlerdi. Bu ateşkes Mustafa Kemal'in kurduğu hükümetin İtilaf Devletleri tarafından geçerli bir muhatap olarak tanınması amacına katkıda bulundu. Ama Fransızlar henüz Türk milliyetçilerinin koşullarını kabul etmeye hazır değildiler. Karadeniz kıyısındaki Ereğli'de Fransa'nın sahip olduğu kömür madenlerini ve Zonguldak kömür limanını korumak için Fransız askerleri konuşlandırılınca Mustafa Kemal ateşkesi tanımadığını bildirdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 304. Ağustos'un 5'inde gerilla faaliyetlerini koordine etmek için Fevzi Paşa ile birlikte Pozantı'ya gitti. Çete hareketleri şimdi Sevr Anlaşması ile Fransa'nın mandasına verilmiş olan Çukurova'nın doğusuna kaymıştı. 15-16 Ekim'de düzensiz Türk birlikleri Toros Dağları'ndaki Ermeni Kalesi Haçin'e, şimdi Saimbeyli, saldırdılar. Fransızlar güneyde daha başarılı oldular. Fransızların 15 bin askerinin 10 ay süren kuşatmasına direnmiş olan Antep, 9 Şubat 1921'de ulusal güçlere teslim oldu. Meclis kente Gazi ünvanını verdi ve adı günümüzde kullanıldığı biçimde Gaziantep olarak değiştirildi. Dipnot, Aybars, sayfa 258-259. Antep'in teslim olma tarihi için bakınız Özerdim, sayfa 52. 1980'li yıllarda Fransızlara 1920'de direniş göstermiş olan iki şehir daha aynı biçimde onurlandırıldı. Maraş'ın adı Kahramanmaraş, Urfa'nın adı ise Şanlıurfa olarak değiştirildi. Bu gecikmeli onurlandırma Marsilya'da Ermeni soykırım anıtının açılmasından sonra geldi. Antep Savaşı Güney Cephesi'nde yaşanan sonuncu önemli çarpışmaydı. Fransızlar artık Türkiye'nin Batı Cephesi'ndeki gelişmeleri bekliyorlardı. Yapılacak anlaşmanın koşulları Türk milliyetçilerinin Yunanlılara direnme durumuna göre düzenlenecekti.